Ayrım 12.
Sanayiciler Sendikası'nın başında Möje vardı. O da Grandel'den yanaydı, onu kayırıyordu. Bir gün Dukamp, Möje'nin Almanlara İsviçre yoluyla boksit sattığını söyleyince, Möje cevabı yapıştırmış, "Yalan bu ama benim de bir planım var," demişti. Onun istediği Berlin'e karşı değil, Moskova'ya karşı savaşmaktı. Onun savaş parolası 3. Enternasyonel'in üzerine yürümekti. Tessa söze karışıp, "Ne yazık ki Almanlarla savaşıyoruz," deyince Möje şu çok ilgi çekici cevabı vermişti: "Unutmayın ki daha oyunun birinci perdesindeyiz." Savaşın ilanından sonra da Madrid'e gitmiş ve söylentilere bakılırsa orada Alman büyükelçisiyle uzun uzun görüşmüştü. Grandel'in bu görevin başına gelmesini sadece Dessert'e iyi karşılamadı. Oraya gerekli adam konuyu bilen bir teknisyendir, yoksa entrikacılığı bilinen bir politikacı değil, dedi. Ama Dessert'in durumu ve çevre üzerindeki etkisi geçen yıl boyunca önemli sarsıntılar geçirmişti. İş çevrelerinde onun sonu kötü biten yatırımlara girdiği söyleniyordu. Milletvekilleri ise onun çok yanıldığı inancındaydılar. Halk cephesini desteklemiş ve SDN'nin aldığı kararlara savaşı kontrol edebileceğini sanmıştı. Brotel onun etrafa toz püskürten bir itfaiyeci olduğunu söylüyor, Tessa bile ona karşı yenilgiye düşmüş bir zavallıya davranıldığı gibi küçümseyen bir tavır takınıyordu. Aradan bir ay geçti. Grandel görevinde yorulmayan, durmadan çalışan bir adam pozunda gözüktü. Her gün Brotel'e gelip ona adeta rapor veriyor ve akıl danışıyordu. Komünistler, bir de Dessert'e, Ogisa'nın ahırındakiler bunlar, başlamadan önce hepsini, her şeyi temizlemek şart, diyordu. Sen fabrikalarında normal işçi sayısının ancak 1/3'ü çalışabiliyordu şimdi. Dessert artık her şeyin gerekli açıklığa kavuşmasını istiyordu. Fötür şapkasını ve bastonunu koluna takarak öfkeyle geldi Grandel'i görmeye. Konuşurken bastonunu sallıyordu. Onu dinleyen Grandel gülümsüyor, bir yandan da masasının üstündeki evrakla ilgileniyordu. Aslında o bu manzaranın tadını çıkarıyordu. Daha son günlere kadar kendisini sevmeyen, kendisine karşı Bryant ve Boncour'un adaylığını destekleyen, onların koruyucu meleği olan Dessert'e, işte şimdi karşısında basit bir iş takipçisi gibi oturuyordu. Dessert'e artık gerçekten bunalmaya başlamıştı. Hastalığının son derece önemli olduğunu biliyor ama yine de tedavi olmuyor, boyuna içiyordu. Artık özel hayatı da işleri ölçüsünde tatsızdı. O özel hayatında umursamıyordu şimdi. Jeanette'le arasındaki ilişki hüzünlü buluşmalarla, acımalarla ve bunalmalarla sürüklenip duruyordu. Şehir dışındaki villasında geçirdiği yalnız geceler ve ölüm korkusu, ölmekten korkuyor, bu korkuyu yenmeye çalışıyor ama başaramıyordu. Ülkenin bir uçuruma sürüklendiğini görüyor, kendi çaresizliğinden eli kolu bağlı oturup bir şey yapamamaktan ötürü acı çekiyordu. Dün ne kadar kudretli ve sözü dinlenir bir adam durumundaysa, bugün o kadar olayların dışına itilmiş, artık sözü sadece kabalık olmasın diye dinlenen ama hiç önemsenmeyen adam durumuna düşürülmüştü. Eski güzel günlerin bir posası, bir kalıntısı olmuştu. Şimdi herkes Montigny budalasını ve birkaç milyon uğruna anasını bile satmaktan çekinmeyecek Tinet'teki Müjö herifini dinliyordu. Herkes herkesi dinliyordu ama artık Dessert'i dinleyen, ona aldıran yoktu. Grandel'e dönüp şunu söyledi: "Bu istediğiniz malzemeyi Kasım ayında nasıl teslim ederim size? Yeterli sayıda işçi yok ki elimde. Henüz savaş başlamış değil. Hiçbir cephede çatışmaya girişmiş değiliz. Oysa bütün usta ve kalifiye işçilerimi cepheye sürdüler. Özür dilerim ama galiba başka çaremiz yok. İşçilere özel muamele yapamayız. Fransa bir tarım ülkesidir. İşçilere öyle davranırsak köylüler ne diyecekler bize? Yani işçiler çift yevmiye alırken onlar mı ölmeli? Adalet duygusunu küçümseyerek savaş kazanılamaz. Ya 40 yaşındaki işçiler neyin nesi? Onlar da mı cephede spirin içinde? Onlara kışlalarda cam sildiriyorlar ama. İşçilere özel haklar tanıyamayız. Makinelere, motorlara ihtiyacınız var mı yok mu? Onu söyleyin siz. Uçaklarınız olmadan nasıl savaşmak niyetindesiniz anlamıyorum. Eğer uçak istiyorsanız işçilerimi geri verin bana. Daha dün sen fabrikasından 200 işçi götürüldü. Veba hastalığını merhemle iyi etmek mümkün değildir. Biz aslında halk cephesinin budalalıklarını ödüyoruz şimdi. Halk cephesini bu konuya neden karıştırıyorsunuz? Derken sanki Grandel'i vurmak istiyormuş gibi bastonunu havalandırmıştı. Sonra unutmayın ki siz de halk cephesinin oylarıyla meclise girdiniz. Hatırladığım kadarıyla Bay Desere, siz de halk cephesinin zaferi için az para dökmediniz. Desere ona, onun kusursuz hatlı yüzüne, ince kaşlarına, biçimli burnuna, hemen hiç belli olmayan donuk ve soğuk tebessümüne baktı. Öfkesi daha da kabardı. Her şeyi hatırlıyorum. Şeyi de hatırlıyorum, Fogere'nin bulduğu sizinle ilgili belgeleri. Grandel tepki göstermedi. Yine iğneli tebessümüyle devam etti. Şimdi savaştayız. Düellanın sırası değil. Üstelik ben artık gitmenizi rica edeceğim. Desire çıkarken öfkesinden elindeki şapkayı düşürdü. O sırada boğucu bir öksürük yapıştı yakasına. O anda Grandel masasındaki bir yazıyı okuyormuş gibi numara yapıyordu. O gece Grandel'in evinde bir yemek vardı. Davetiyelere bakılırsa bu askerin yemeğiydi. Sinek ev sahibeliği yaptı. Lucien'le darılıp koptuktan sonra uzunca bir süre hasta yatmış ve Alp dağlarında dinlenmeye gitmişti. Hala güzel bir kadındı ama biraz vaktinden önce solmuş bir çiçeğin çekiciliğini taşıyordu üzerinde. Bütün tavırlarında hastalığın getirdiği bir yılgınlık ve hüzün okunuyordu. Herkes gittikten sonra Grandel üzerindeki sumakini çıkardı, şaşırtıcı beyazlıktaki gömleğinin üzerinde pantolonunun askıları ince birer şerit gibi görünüyordu. Karısına döndü. Albay More sana kur yaptı galiba. Önemli bir adam. Genelkurmay'da önemli şeflerden biri olarak karşıma çıkarsa hiç şaşmam. Esnedi, çok yorulmuştu. Pantolonunu itina ile katladı. Ama biz yeneceğiz sonunda dedi birden. Sinek kocasının işleriyle ilgilenmezdi. O uğursuz mektup olayını bile düşünmüyordu şimdi. Lucien'le son karşılaşması yüreğini ve beynini akıtmış, boşaltmıştı sanki. Savaş, bombardımanlar ve Maginot hattı için söylenenler, kocasının kariyeri, hepsi küçücük bir perdeye yansıyan karışık ve bulanık resimlerdi. Ama bu defa kendisinin de sonradan şaşırdığı bir şey yaptı. Sordu. Biz kim yani? Hemen arkasından hata ettiğini, kötü bir şey yaptığını anlayıp döndü. Grandel sakin bir tavırla cevap verdi. Biz Fransızlar. Oynamak, yani numara yapmak, Grandel'in ruhunda yaşayan bir kavramdı. Bütün hayatı yeşil kumar masalarının çevresinde şekillenen mırıltıların, anlaşılmaz ve boğuk seslerin bir özetini andırırdı. Üst üste budalalıklar yaptığı o aylarda 80 bin frank kaybedip de kendi yıkımını yarattığı günlerde de aynı şekilde, yani şimdi nasıl oynuyorsa öyle oynamıştı. Sürüklendiği çıkmazdan Vernon çekip çıkarmıştı onu. Ama bu ona Kielman'ı tanımak zorunluluğunu da getirmişti. Almanlara sırlar vermek, bütün bunları hatırlamak niye? Şimdi güçlü olan kendisi değil mi? Biz yeneceğiz sonunda derken gerçekte hangi tarafı düşünerek konuştuğunu kendisi de bilmiyordu. Tekrar söylendi yüksek sesle. Bunu kendi kendisini inandırmak için mi yoksa karısı için mi böyle istediğini o da bilmiyordu. Ne tuhaf, bazı budalalar şanstan bile daha kurnaz görünmek istiyorlar. Aynı atı oynuyorlar. Oysa bu işte de ruletteki gibi davranmak gerekir. Boyuna numara değiştirmek, şansın hangi tarafta olduğunu koklamak, şansın peşine gitmek kazandırır insana. Önemli olan da budur. 4. Montigny bile memnun değildi durumdan. Komünistleri kodese tıkmak başka şey, yaşlı işçileri kışlalarda pinekletmek başka şey. elimde işçi yok diyordu boyuna. Meclis koridorlarında da en çok konuşulan konu savaş endüstrisi oluvermişti. Baştan beri kaynayan muhalefet birden boy göstermişti. Grendel Desere'ye adaletten söz ederken Brodel'in sözlerini tekrarlamıştı aslında. Gerçekte Grendel köylülerden nefret eder, onları hiç sevmezdi. Üstelik ürkerdi köylülerden. Köylüler adam değildir, boktan yaratıklardır der dururdu. Oysa Brodel, endüstrinin gelişmesi ve şehirlerin büyümesi yüzünden Fransa'nın felakete sürüklendiğine inanıyordu. Köylerde sinemaların yokluğu, çalışma şartlarının zorluğu gençleri hep büyük şehirlere kaçırıyordu ona sorarsanız. Fransa'da hemen hemen terk edilmiş sayılabilecek o kadar çok köy vardı ki, evler bile vahşileşirdi bir süre sonra. Zaten halk cephesiymiş, komünizmmiş, dinsizlikmiş, felaketmiş ne ararsanız bu yüzden bela kesiliyordu ülkenin başına. Brodel savaşın köylülere eski değerlerini kazandıracağını düşünüyordu. İşte Grendel'e işçilere sakın taviz verilmesin emrini bu yüzden vermişti. Ama yine de taviz verildi işçilere. Ekim sonunda hükümet savaş endüstrisinde çalışan 40 yaşındaki işçileri cepheden geri çağırdı. Legrox da bu işçilerden biriydi. Savaş ilan edilince onu da fabrikadan alıp güneye göndermişlerdi. Toulouse yakınlarında artık kullanılmayan küçük ve dar bir demiryolu harabesinin başındaki bir köprüyü korumakla görevlendirildi. Köprünün üstü çoktan yabani otlarla örtülmüş, demir yoluysa hemen hemen kaybolmuştu. Ama bölge askeri savunma bölgeleri arasında gösterilmişti. Legrox kocaman 2 ay boyunca üzerinde benekli ineklerin otladığı bir alanı seyretmekten başka iş görmemişti. Bu ölü vakitte çok şeyler düşünmüştü. Birinci savaşı, gençliğindeki Argon ormanını ve askeri hastaneyi aklına getirmişti önce. Sanki bütün bunları çok eskiden değil de dün yaşamış gibiydi. Oysa daha dün içinde yaşadığı, seyrettiği ve katıldığı olaylar ona sanki hiç yaşanmamış gibi silik görünüyorlardı. İki savaş arasında sanki topu topu bir tek gün akıp geçmişti. Birinci savaştan sonra bütün insanların daha bir akıllandığı düşünülmüştü. Bundan böyle savaşa sebep olanların hepsine hadlerini bildireceklerine inanıyorlardı. Kimi Wilson'a güvenmiş, kimi de bütün inancını ve umudunu Lenin'e bağlamıştı. O zaman onlara 20 yıl sonra bu savaş belasının tekrar sofraya getirileceğini söyleselerdi insanlar başka türlü davranırdı. Josette de konusunda sıkılmaya başlamıştı Legrox. Kendisinin mutluluk için hayli talihsiz olduğunu düşünüyordu şimdi. Oysa yazın evlenmeyi kararlaştırmışlar, kendilerine göre bir ev aramaya başlamışlardı. Ama artık bütün bu hayaller suya düşmüştü. Josette'nin babası tutuklanmış, Josette de Besançon'daki kız kardeşinin yasına gitmişti. Orada kısa ve kederli mektuplar gönderiyordu. Gece boyunca Legrex, Josette'yi ve onun yumuşak ve şefkatli davranışlarını düşünüyor, sıkıntıyla esniyordu. Fabrikada eski arkadaşlarından hiçbirini bulamadı. Michaud ve Pierre cepheye gönderilmişlerdi. Akşam karanlık bastırınca eski günlerin acısını tazelemeye çıktı. Eski arkadaşların toplandıkları kahvelere gitti. Kapalı duran kütüphanenin dolaylarında sürttü durdu. Montrouge'e, arkasından da Villejeuf'e gitti. Tanıdık kimseyi göremedi. Bazıları tutuklanmıştı, bazıları da saklanıyordu. Legrox kendini yalnız hissediyordu. Uğraşacağı, kendine vereceği bir işi yoktu. Partinin ne yaptığını bilmiyordu. İşe yaramaz bir körden bile beter olmuştu. Komünistlerin alçak olduğunu, Rusların Siegfried hattında savaştıklarını, yani Nazilere yardakçılık ettiklerini, Maurice Thorez'in Almanya'ya sığındığını yazan gazeteleri hınçla savurup atıyordu. Toulouse'da ona La Humanité'nin gizlice yayımlandığını, gizlice dağıtıldığını söylemişlerdi. Fakat nasıl edip de bulacaktı gazeteyi bilmiyordu. Fabrikada onun yanında çalışanların hemen hepsi yeni insanlardı. Onu tanımıyorlar ve belki bir jurnalcidir şüphesiyle garip garip bakıyorlardı. Legros şu ortada kalmış halinden, bu zorunlu hareketsizliğinden ötürü acı çekiyordu. Tam 4 gün geçti böyle, 5. gün onu tutukladılar. Geceyi dar bir hücrede geçirdi. Burada kimi ararsan vardı. Siyasi tutukluları, elebaşıları, Alman göçmenleri, Polonyalı Yahudileri, Daleider'in yiyip içtiği şeylere, Tessa'nın yatıp kalktığı kadınlara dair türlü hikayeler anlattıkları için suçlanan insanları, durumdan karamsarlığa kapılıp da artık süt bile içemeyeceğiz veya 17 yaşındaki çocukları da askere alacaklar gibisinden sadece kendilerinin inandığı sözler eden küçük burjuvaları yakalayıp getirmişlerdi. Legros sabah sabah komiser Nouvel'in önüne sorguya çıkarıldı. Adam Heruto'yu Daleider'i tercih ettiğini söylemekten çekinmiyordu. Bir polis için bu ileri görüşlülük bile sayılabilir. Komiser Legros'un sen fabrikasındaki işçilerin elebaşlarından biri olduğunu biliyordu. Legros günah çıkarsa bu büyük etki yapar, gazetelere de işte doğru yola giden biri daha diye yazarlardı. O zaman Tessa da onun ne becerikli bir polis olduğunu anlar, elbet bir mükafat düşünürdü. Bir tövbekar 10 günahkara bedeldir derdi herhalde. İşte bu kurnazlıkla komiser başlangıçta görülmemiş şekilde kibar davrandı. Legros'a sigara bile tuttu. İşin ucunda emir kuluyum ben diye başladı. Memurum, kendi düşündüğümü söyleyemem ama faşist değilim. Hiç olmazsa bu kadarını bilmenizi isterim. Halk cephesinin başarısına benim kadar sevinmiş insan da azdır. O günlerde bu cephenin sağlam bir şey olduğuna hepimiz inanmıştık. Ama dipteki kaypaklığı görememişiz. Hoş, zaten şimdi parti kavgasının da sırası filan değil ya, neyse. Bütün Fransızlar birleşmeli bugün. Bakın, siz mesela. Siz komünistsiniz ama Fransızsınız. Savaşta yara bile aldınız. Sizi nasıl olur da bir hain olarak görebilirim? Legros ne diyecek, ne cevap verecek diye bekledi bir süre. Ama öbürü oralı değildi pek. Sessizce kasketiyle oynuyordu. Üzeri dosyalarla dolu masaya bakıyordu. Susuyorsunuz. Neden susuyorsunuz? Pek cevap verecek şey yok da, sizin de söylediğiniz gibi eskiden komünistim, şimdi de öyleyim. Komünist kılışınızı anlıyorum, saygıda gösteriyorum buna. Çünkü böyle düşünmek için dürüst sebepleriniz var. Fakat dostum, inanın ki bu sebepleri fazla önemsemenin sırası değil artık. Çünkü oyuncak yaptılar sizi, aldattılar, vatanseverlik dediler, faşistlerin karşısına sürüklediler sizi. Ama şimdi ne oldu? Maurice Torres kaçtı, gitti. Yok, o kadar değil. Kaçak bizler değiliz. Kaçak başkaları. Maurice Torres şimdi nerededir bilmiyorum. Ama herhalde sizin gazetelerin yazdığı gibi Almanya'da değil. Sanıyorum ki La Humanité'yi yayımlıyor. Sağlam iş yapıyor yani. Kaçaklara gelince, onlar nerede ben bilirim. Münih'i unutmadım ben. İspanya'yı da unutmadım. Burada Bonnet Fransa'nın düşmanlarına yardım ederlerken bizimkiler İspanya'da faşistlere karşı dövüşüyorlardı. Bunu herkes, sokaktaki çocuklar bile biliyor. Siz konuşurken şaşıyorum. Faşistler diyorsunuz ama elinizdeki coplarla, tabancalarınızla daima onları korudunuz siz. Ve şimdi onlar, faşistler iktidarda. Komiser gülümsedi. 43 yaşındasınız ama genç bir delikanlının heyecanı var sizde. Hayran olmamak elde değil. Ne yazık ki gerçeği görmemekte inat ediyorsunuz. Partiniz hepinize ihanet etti. Partiniz Almanya'nın zaferi için çalışıyor. Hiçbir zaman inanmam buna. Peki ya ne yapmak istiyorlar öyleyse? Partinin direktifleri şimdi nelerdir bilmiyorum. Ama siz numara yapıyorsunuz. Baksanıza, La Humanité yasaklanıyor, bütün dürüst adamlar tutuklanıyor. Siz bana çalım atmak istediniz. Fakat ben çok şeyi tek başıma da anlıyorum. Bugün komünistleri kim kovalıyor, kim sevmiyor? Dalaider, Tessa, Viard, Brodel, Laval gibiler. Çete bunlar. Onların iktidardaki varlığı ve komünist avına çıkmaları da gösterir ki komünistler değil ihanet eden. Eğer Laval tutup bravo komünistlere diye bağırsaydı o zaman düşünürdüm. Ama bugün... Noel sigarasını söndürdü, zile bastı ve götürün diye emir verdi. Legro'yu başka komünistlerle birlikte bir toplama kampına sürdüler. Neuss-le-Sec istasyonunda komünist tutukluları götüren tren bir saat kadar bekledi. Jandarmalar trene kasaba halkından kimseyi yaklaştırmıyorlar. Trendekiler için halka bunlar asker kaçağıdır. Cepheden kaçıp da yakayı ele verdiler diyorlardı. Askerler ve kasaba kadınları jandarmaların sözüne kanmışlardı. Vagonlara hınçlı gözlerle bakmaya başladılar. Alçaklar sizi. Başkaları ölsün, siz keyfinize bakın, öyle mi? İçlerinden bir ses olanca gücüyle vagonlara doğru bağırdı. Alçaklar! O zaman Legro enternasyonu söylemeye başladı. İstasyondakiler şaşırmışlardı. Saygı duruşuna geçtiler. Vagonlardaki insanlar dışarıdakilere bağırıyordu. Kaçak değiliz, işçileriz, işçiler. İnternasyonelden sonra hep beraber Marseille'i söylediler. Bunu istasyonda bekleyen insanlar da katıldı. Jandarmalar onları daha geriye almaya çalışıyorlardı. Legro vagonun penceresinden dışarıya sarktı, bağırıyordu. Bizim savaşta yara aldım ben. İşte burada, yüzümde. Bunu silemeyecekler. Bir uçak fabrikasında tevkif ettiler beni. Kenef yıkamaya götürüyorlar bizi. İhanet edenler bellidir. Bonne, Tessa, Flandin gibileri ihanet etti Fransa'ya. Biz bizim Fransa'mız için ölmesini biliriz.